Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Hatıralar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, bütün radyo çalışanları adına hepinizi selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, eski İstanbullular yaz geldiği zaman Boğaz'a gitmeyi adet edinmişlerdi. Boğaz esintili, serin, o rutubetli yaz sıcağında insanı koruyan bir yer. Boğaz köyleri birer ikişer şenlenmeye, Boğaz kenarına yalılar yapılmaya başlandı. Her biri birbirinden güzel Boğaz köyleri, Boğaz semtleri halini aldı. Yeniköy'de Recaizade Ekrem Bey'in yalısı, Nafiha Nazırı Kabuli Paşa'nın, Mabeyinci Faik Bey'in yalıları Yeniköy'de parmakla gösterilirdi. İstinye'de Levazım Reisi Afif Paşa'nın yalısı da meşhurdu. Sonradan bu yalı Hicaz Meliki Şerif Hüseyin Paşa'nın mülkiyetine geçti. Yalıda Şerif Faysal Bey otururdu. Mekke mebusu idi. Son Osmanlı Meclisi mebusu anında. Şerif Faysal, Mekke Şerifi Hüseyin Paşa'nın oğluydu. Hatta daha sonra babası onun Hicaz Meliki olduğu zaman Faysal da onun yanına gitti. Hatta demiş ki bu mesele gündeme geldiği zaman İstinye'yi gönle ferahlık veren şerbet gibi havasını bırak da gel burada asir çöllerinde sıcaktan kebap ol. Reva mı bu diye gittiği yerde Boğaz'a hasret çeker, dert yanarmış. Faysal Bey Mekke Şerifi Hüseyin Paşa'nın üç oğlundan birisiydi. Suriye bilahare Irak Meliki oldu. Irak hükümdar hanedanı onun soyundan gelir. Ancak bu hanedan fazla devam etmedi. Irak'da birinci Faysal oğlu Gazi, ondan sonra ikinci Faysal 1958'de bir ihtilalle devrildi. Hatta öldürüldü. Irak'ta cumhuriyeti ilan edildi. Çok cesur, çok baba yiğit bir insan olduğu için halk arasında deli lakabıyla şöhret alan Elene kahramanı Fuat Paşa sonradan bu yalıya sahip oldu. Meşhur yalılardan birisi de Kandilli'de Asaf Bey'in yalısıydı. Asaf Bey Suriye vilayeti Arazi-i Seniye Komisyonu reisiydi. Babası Edip Efendi Sultan Aziz zamanında Maliye Nazırı'lığı yapmıştı. Kibar takımı Yeniköy'de ve İstinye'de otururlardı. Her yalının kendine göre adeti, nizamı vardı. Boğaz'a mahsus bir yaşayışları vardı. Her semtin sakinleri ve sınıfları vardı. İngilizler Kandilli'de, Fransızlar Tarabya'da, Mısırlı zenginler Çubuklu'da otururlardı. Ulema takımından olanlar, Şeyhülislam kapısına mensup olanlar, Anadolu Hisarı'nda Beykoz'da oturmayı tercih ederlerdi. Muharrir Ahmet Mithat Efendi'nin Beykoz'da, Yalıköy'ünde meşhur kırmızı bir yalısı vardı. Hanedan mensupları daha ziyade Boğaz'ın yukarı taraflarında Beşiktaş, Ortaköy, Çengelköy ve Arnavutköy semtlerinde otururlardı. Rumeli Hisarı'nda Tophane Nazırı Müşir Zeki Paşa'nın, Vani Köyü'nde de Serasker Rıza Paşa'nın yalısı vardı. Fakat Sultan Hamid zamanında padişah vükelanın gözünün önünden ayrılmasını istemediği için bunlar bu muhteşem yalılarda fazla oturmadılar. Sultan Hamid'in 17 sene Şeyhülislamlığı yapan Cemalettin Efendi Kuruçeşme'de Hazine-i Hassa Nazırı yani Padişah'ın Huzursi Hazinesi'nin nazırı olan Refik Bey de Arnavutköy'ünde güzel bir yalı sahibiydi. O zamanlar Dahiliye Nazırı olan Memduh Paşa'nın da Arnavutköy'ünde güzel bir yalısı vardı. Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahidettin'in kızı Ulviye Sultan Kuruçeşme'de otururdu. Sabiha Sultan ise Rumeli Sarı'nda otururdu. Harbiye Nazır Enver Paşa Ortaköy'de otururdu. Sultan Vahidettin, şehzadeliğinde Çengel Köyü'nün üzerinde İstanbul'a muhteşem bir nezareti olan bir tepede otururdu. Bu köşkün sahibi Köçoğlu Agop Efendi adında zengin bir Ermeniydi. Sonra ondan satın alındı burası ve Vahidettin Efendi'nin evi oldu. Kadıköy'ünde bir mahallesi vardı Köçoğlu'nun. Köçoğlu Hamamı diye meşhur bir de hamamı vardı. Hatta o zaman sarraflık yaparmış. Sultan Mecid Çengelköy'ündeki bu köşke ziyarete gelmiş ve iltifat olsun diye burada yemek de yemiş. Sadullah Paşa'nın Çengelköy'ündeki yalısı da hala mevcudiyetini muhafaza eder. Sultan 5. Murad'ın baş mabeyincisiydi. Bir ara Viyana sefirliği yaptı Esat Muhriz Paşa'nın oğlu Sadullah Paşa. Şirket Hayriye yani denizcilik işletmeleri kuruluncaya kadar Rumeli cihetinde Yeniköy, Anadolu tarafında Kanlıca'nın üst tarafı makbul tutulmazdı. İstanbul ahalisince Kongo ormanları gibi biladı meçhuleden sayılırdı. Hele kavakları görenler İstanbul'da parmakla gösterilirdi. Çok İstanbullu Anadolu Hisarı'ndan ötesini görmediğini söylerlerdi. Hatta Beykoz gibi yerlerde sürgün olanlar otururlardı. Şirket-i Hayriye kurulunca Boğaz'ın her tarafı yakın oldu. Değerli dinleyiciler, Fransız muharriri meşhur Théophile Gautier, İstanbul bütün güzelliğiyle, bütün haşmetiyle Türkiye yaraşıyor. Zarf ile mazrufun, yani zarf ile içine konanın bu kadar uygun düştüğü bir yer küre-i arzın hiçbir tarafında görülmemiştir diyor. Hakikaten zarf ile mazrufun birbirine bu kadar yakışanına dünyanın hiçbir tarafında rastlanmaz. Türkler İstanbul'u köhne Bizans'ın elinden kılıcının hakkıyla almış ve bağrına basmıştır. Kuzguncuk, Anadolu yakasının güzel semtlerinden birisi. Neden Kuzguncuk denmiş? Fatih İstanbul'u zapt ettiği sırada burada Üsküdar Subaşısı Kuzgun Baba imiş. Orada öyle bir zat yaşıyormuş. Hatta bu zatın evliya olduğuna da hüsnü zannedenler vardır. Kasabaya Kuzguncuk adının verilmesinin bir sebebi budur. Museviler Kuzguncuk'a Kudüs'e bağlı mübarek bir toprak nazarıyla bakarlar. Bu sebepten bu topraklara bir kutsiyet atfederler. Kuzguncuk'ta başka hiçbir memlekette görülmeyen bir manzara vardır. Minare ile çan kulesi iki bina yan yanadır. Omuz omuzadır. Birinde ezan okunur, öbüründe çan çalınır. Bu enteresandır. Yani karşılıklı hürmet içinde İstanbul halkının yaşantısı. Kuzguncuk deyince herkesin aklına Museviler gelir, Yahudiler gelir. Çünkü bu semtin sakinlerini fetihten beri büyük bir ekseriyetle Yahudiler teşkil eder. Tabii Kuzguncuk bir istisna değildir. Balat ve Hasköy'de Yahudi kalabalığı itibariyle Kuzguncuk'tan daha ileridir. Kaldı ki Kuzguncuk'ta bilhassa yalılarında tarihen meşhur Müslüman Türk ekabiri de otururlardı. Sultan Aziz'in Hali vakasında birinci derecede rolü olan Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın burada büyük bir yalısı vardı. Yine Kuzguncuk'ta Adliye Nazırı Üryanizade Cemil Molla Bey'in köşkü vardı. Asırlık ağaçlarla örtülü muazzam muhteşem bir parkın içinde bu köşk duruyor. Parkta duruyor. Üryanizade Köşkü derler buraya. Bu köşkün önünde zaten Üryanizade Camisi vardır. Üryanizade Esat Efendi eski Şeyhülislamlarındandır. Cemil Molla onun oğludur. Son zamanlarda Tevfik Paşa kabinesinde Cemil Molla Adliye Nazırlığı yapmıştı. Bugün o köşkü film çekmek için ancak kullanılmaktadır. Emirgan'da Boğaz'ın en güzel köşelerinden birisidir. Asır dide çınarların altında oturup da püfür püfür gönlünü yelpazelemek, serinlemek herkesin arzusudur. Bir naziri varsa eğer söylen konulsun yanına, Adem'in canlar katar, abu hevası canına demişler. Boğaz'ın müstesna köşesi. Sultan 3. Selim zamanında devrin ricali rağbet etmiş buraya. Öyle meşhur olmuş Emirgan. Daha önce de vardı, mevcuttu ama meşhurluğu böyle. Ah Hüseyin Paşa'nın, Yeniçeri ağasının, Gümrükçü Osman Paşa'nın, Serasker Hüseyin Paşa'nın, Sadrazam Koca Reşit Paşa'nın, Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa'nın, efendim Sabri Paşa'nın, Şerif Abdullah'ın ve Hidiv İsmail Paşa'nın, Mısır Hidiv İsmail Paşa'nın ikamet ettiği ve rağbet ettiği bir semtti Emirgan. Bu eski sakinleri köye su yolu, mescit, türbe gibi birçok hayır eserleri bırakmışlardır. Gümrükçü Osman Paşa'nın inşa ettirdiği büyük sahil sarayı sonraları Selasker Hüsrev Paşa'ya intikal etti. Sonra Selasker öldükten sonra da bu muhteşem yalı Sadrazam Reşit Paşa'nın uhdesine geçti. O da vefat ettikten sonra bir müddet feriye dairesi olarak kullanıldı. Bazı yabancı misafirler burada ağırlandı. Eski Mısır idi ve İsmail Paşa bu yalıyı ve arkasındaki koruları Miri'den yani devletten satın aldı. Ömrünün son senelerini bu muhteşem dekor içinde geçirdi. Düşünün bir evi ne kadar tarihi şahısları ağırlamış. Her biri birbirinden daha mühim şahıslar bunlar. Bugün Boğaziçi'nin parçası Emirgan asırlık çınarlar altında toplanmış bir semt. Şerif Abdullah Paşa'nın yalısı, Sultan Hamid 1. Abdülhamit'in yaptırdığı cami, mermer çeşme, muvakkithane etrafında bir de çınarlı kahve. Oraya oturup karşıda Çubuklu tepelerini, Anadolu Hisarı'nı, Göksu'yu, Göksu Kasrı'nı efendim seyretmek, bu arada gelip geçen vapurları, balıkçı kayıklarını temaşa buyurmak insanın canına can katar. Çengelköy'de İstanbul Boğazı'nın Anadolu kıyısında bulunan en güzel semtlerinden biridir. Beylerbeyi ile Kuleli arasında bir koyun içinde. Kuleli diye meşhur muazzam bir bina var. Bu binanın mevki vaktiyle Bostancıbaşı odaları imiş. Bostancı demek eskiden padişahın hususi bahçeleri var, has bahçeler. Oraya nezaret eden has hademeler. Sonraları Saray-ı Humayun muhafazasına memur edildiler. Bundan başka şehrin inzibat işlerine bakarlardı, illa sahil güvenlik işine bakarlardı bostancılar. Sultan II. Mahmut burada ahşap bir süvari kışlası inşa ettirmişti. Ondan sonra Sultan Aziz bu binayı kâgir olarak yaptırdı ki bugünkü bina Sultan Aziz zamanından kalmadır Kuleli binası. Oranın kışlanın askeri idadi askeri liseye çevrilmesi 1289 yılına rastlar ki 1873 demektir. Bir ara burası hastane olmuştur, Kuleli Hastanesi. Sonra mektebin yanına bir de tıbbiye idadisi, yani askeri tıbbiye lisesi ilave olunmuştur. Rivayete göre daha önceleri buraya Kuleli Bahçe derlermiş. Kanuni Sultan Süleyman'ın gençliğinde gelip gittiği bir bahçeymiş. Bu bahçeyi kendi eliyle serviler dikermiş. Bir başka rivayet de var, İstanbul fethedildiği zaman burada Kral Yanko devrinden kalma bir takım çengeller varmış. Ondan dolayı buraya Çengelköy'ü demişler. Yine Fatih zamanında bu sahilde bir gemi çapası bulunmuş. Onun için buraya Çengelköy'ü demişler. Burada Havuzbaşı adında bir küçük mesire vardır. Köyden boğaz çok güzel, latif bir şekilde görülür. Deniz kıyısında, dere boyunda birçok tepeler vardır. Eteklerinde köşkler vardır, yalılar vardır. Havası da çok mutedildir. Birinci Can Harbi'nde burada İngiliz Ali Bey çiftliği denilen yerde bir askeri karargah kurulmuştu. Tepede serve ağaçlarıyla kaplı büyük bir bahçe vardır. O bahçenin ortasında son Osmanlı padişahı Sultan 6. Mehmet Vahidettin'in şehzadeliğinde oturduğu muhteşem bir köşk vardır. Buraya Köçoğlu Köşkü derler. Daha sonra devlet intikal etmiş. Şu anda tamir edilmektedir. Devlet misafirhanesi olarak. Çengelköy'ünün iskeleye yakın bir yerinde muhteşem bir tarihi yalı var. Sadullah Paşa'ya ait, daha önce de söyledik. Sultan 5. Murad'ın mabeyin başkatibiydi. Sadullah Paşa, Esat Muhlis Paşa'nın oğludur. Ayaşlı, Bünyamin Ayaşi isminde Hacı Bayram Veli halifelerinden bir zatın torunudur. Meşhur müellif, hanım müelliflerimizden Münevver Ayaşlı'nın da kayınpederidir. Viyana sefiliyken vefat etmiştir Sadullah Paşa. Paşa vefat ettikten sonra varislerine intikal etmiştir. Ve sonra Madrid Büyükelçisi Seyfullah Esin ve refikaları Emel Esin'e intikal etmiştir. Şu anda da onların mülkiyetindedir. Değerli dinleyiciler, Evliya Çelebi Kandilli Has Bahçesi'nin cenubunda, güneyinde Papaz Korusu denilen bir yer var. Orayı Sultan 4. Mehmet'in Vani Mehmet Efendi'ye ihsan ettiğini yazıyor. Vani Mehmet Efendi de burada bir cami, bir de yalı yaptırmış. Onu takip eden başkaları da evler, köşkler inşa ettirmişler. Bugün Vani Köy dediğimiz Boğaz'ın bu sakin ve şirin köyü bu suretle meydana gelmiştir. Fetih'ten evvel buraya Nikopolis derlermiş. İyi, güzel memleket demek. Bizanslar burada Hazreti Meryem namına bir manastır inşa etmişler. Tövbekar kadınlar buraya kapanırlardı. Nitekim Vaniköy Camii'nin arkasında bu manastırın kilisesinin temelleri var. Ermeni müellifleri burada Aya Theodoros adında bir Ortodoks kilisesi, bir de Ermeni kilisesi vardı diyor. Her ikisi de Vani Mehmet Efendi zamanında ortadan kalkmış. Sultan 4. Mehmet'in imamıdır. İmamı sultani, şehzadelerinin hocasıdır. Ve aslen Vanlı olduğu için Vanizade diye şöhret bulmuştur Mehmet Efendi. Mehmet Efendi tarikatlarda taşkın hareket yapanlara muarız oluşuyla tanınır. Bilhassa Mevlevilerin dönmesine, çalgı çalmasına, def çalmasına çok şiddetli karşı çıkmış ve padişahı da bu yolda etkileyerek, sadrazamı da padişahı da Mevlevi tekkelerinin kapatılmasını sağlamıştır. Daha sonra bir sebepten gazaba uğramış, sürgüne gönderilmiştir. Vani Mehmet Efendi'yi Köprülüzade Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa çok tutardı. Onun şefaatiyle menfaasından geldi, tekrar Vani köyüne oturdu. Vani Mehmet Efendi bu çalgı, çengi, dönmeye meraklı tarikatlara düşman olduğu gibi Yeniçerilere de çok karşıydı. Bu nefret sebebiyle bu taifeden uzak yaşamak için Bostancıların ekip biçmesine tahsis olunan papaz korusunun kendisine ihsan edilmesini padişahtan diledi. Böylece mal mülk sahibi oldu ve papaz korusunu ele geçirdi. Bir bakıma fena olmadı. Papaz korusu olmaktan çıktı, Vani köyü oldu. Vani Mehmet Efendi'nin dindarlığından dolayı Müslüman olmayan kimse pek Vani köye sokulmadı. Yani dinciler, Evliya Selebi'nin seyahatnamesindeki rivayete göre Kanlıca köyü yakın bir zamanda mamur hale gelmiş. Vaktiyle Gilaras adında bir Bizans köyü imiş. Fethi mütakip köyün eski sakinleri terk etmişler burayı. Bir müddet sonra kağnılarıyla Anadolu'dan gelen bir kısım halk nafakalarını temin için burada kağnıcılık yapmaya başlamışlar. Kağnıcıların buraya yerleşmesiyle o semte Kağnıca adı verilmiş. Ondan sonra Kağnılıca kelimesini telaffuz etmek halkın diline zor geldiği için Kağnılıca yavaş yavaş Kanlıca'ya çevrilmiş. Yoksa ismin kanla veya kanlı bir şeyle pek münasebeti yok. Kanlıca fetihten önce Bizans zenginlerinin sayfi ettiği bir yermiş. Nitekim köy bağlık, bahçelik, ferah veza bir kasabadır diyor Evliya Çelebi. Gayet güzel, iç açan yalıları vardır. İbrahim Çelebi yalısı, Emir Çelebi yalısı, Emir Paşa yalısı, Süleyman Efendi yalısı bu yalılardandır diyor Evliya Çelebi. Sultan II. Hamit'in son günlerinde Beşiktaş muhafızı Vasıf Paşa'nın avlusu kamilen mermer döşeli yalısı çok güzel bir yalıydı burada. Sultan 4. Mehmet zamanında Şeyhülislam Mehmet Bahattin Efendi'nin Kanlıca koyunda muazzam bir yalısı vardı. Onun için tarihte Kanlıca körfezine Bahai Efendi koyu veya körfezi derlerdi. Bugün bu isim unutuldu, tarihte kaldı. Kanlıca koyunun dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan tabii bir aksi sadası vardır. Boğaz'ın meşhur mehtap alemleri bu körfezde yapılırdı. Güzel sesli hafızlar, hanendeler burada gazel okurlardı. Bülbül Deresi bülbüllerinin sadaları pek meşhurdu. Onun için erbabı merak, eski tabirle avaz-ı andelip yani bülbül sesi dinlemek için Kanlıca koyuna gelirlerdi. Karşıda da Balta Limanı'na giderlerdi. Çok güzel, gönül ferahlandıran mesireler vardı Kanlıca'da. Bilhassa Sultan 4. Mehmet bu mesireleri pek sever, pek sık gelirdi. Sahilleri gülle ve bülbül ile meşhurdu. En güzel lüfer burada avlanırdı. Sütü ve yoğurdu halis idi. Hala da Kanlıca yoğurdu meşhurdur. Şeyhülislam Yenişehir'li Abdullah Rumi Efendi var. Onun mezarı buradadır. Yenişehir'li Abdullah Rumi Efendi Lale Devri Şeyhülislam'ıdır. Meşhur matbaanın dinen mahsurlu olmadığına dair fetvayı o vermiştir. Çok kişi matbaanın Türkiye'ye gelmesine din adamları geciktirdi. Yobazlar mani oldu diyor. Hiç alakası yoktur. Şeyhülislam'a sorulduğu zaman Şeyhülislam matbaanın dinen hiçbir mahsuru olmadığına fetva vermiştir. Burada halkın evliya kabul ettiği Bursalı Mehmet Emin Efendi ile Çerkez paşalarından Kabarta İskender Paşa'nın metfenleri buradadır. Bursalı Mehmet Emin Efendi'nin tabiat-ı şairanesi ve bir de divanı varmış Evliya Çelebi anlatıyor. Vefatına arz-ı dua tarih düşürmüş. Abdullah Efendi de makamın bulduğu Abdullah Efendi gelip fetva şeklinde tarih düşürülmüş bir Şeyhülislam'dır. Kabristan'ın Ferah feza bir yer olacağını düşünmek zor, fakat Kanlıca kabristanı öyle değil. Hakikaten ferah feza, gönül açıcı bir yerdir. Eskiden Osmanlı kabristanları halkın mesireye gittiği, hava aldığı, gezdiği, hem ibret aldığı hem nefes aldığı yerlerdi. Efendim, Kuru Çeşme, Boğaz'ın güzel semtlerinden birisidir. Havasının letafeti dolayısıyla sultanlar ve vükelanın rağbet ettiği bir yerdi. Burada Şeyhülislam Ebu Suud Efendi vaktiyle oturmuş, onun varisleri oturmaya devam ediyordu. Enver Paşa burada otururdu evlendikten sonra. Ondan sonra onun yanında Sultan Hamit'in kız kardeşlerinden Seniha Sultan otururdu. Sultan Hamit'in tedavisi için imparator tarafından Almanya'dan gönderilen doktor Bergman burada otururdu. Padişah doktorun hazakatinden memnun kalmış olacak ki Kuru Çeşme'de kendisine bir yalı satın alıp hediye etmişti. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin muazzam muhteşem kaşanesi buradaydı. Arkasında çam ağaçlarıyla bezenmiş, içinden menba suları akan büyük bir korusu vardı. Daha ileride Sultan Reşat'ın baş kadın efendisi ile Esrafçıbaşı Sabit Bey'e ait yalılar vardı. Sonra Ulviye Sultan'ın, Sultan Vahidettin'in kızı Ulviye Sultan'ın yalısı vardı. Muhsinzadelere ait bir yalı vardı. İzmir eski kumandanı Servet Paşa burada otururdu. Mebus Edip Servet ve Fikri Servet Bey'in babası burada otururdu. Kuruçeşme sahilinde takriben 150 metre açıkta bir ada vardır. Ayrı bir zarafet verir buraya. Galatasaray Kulübü'nün elindedir. Adanın asıl sahibi Sultan Aziz'in baş mimarı Serkis Bey idi. Serkis Balyan. Hatta oraya Serkis Bey Adası derlerdi. Daha sonra oraya kömür deposu oldu. Sonra Galatasaray Kulübü'nün eline geçti. Bu semte niye Kuruçeşme demişler? Fatih'in tezkireci başısı Osman Efendi'nin burada bir çeşme yaptırdığı biliniyor. Fakat sonra bu çeşme susuz kalıp kurumuş. Onun için halk tarafından buraya Kuru Çeşme denmiş. Zamanla da bu ismi vermişler. Ayvansaraylı Hüseyin Efendi meşhur Hadikatül Cevami'de böyle anlatıyor. Evliya Çelebi sahili ayan ve eşraf yalılarıdır. İçeri tarafında gayet geniş bir dere içinde bir İslam mahallesi, 3 mahallede Rum vardır. Müslümanların bir camii, Rumların 2 kilisesi, 200 dükkanı vardır, bağı bahçesi çoktur diyor. Latif havası, dağdan gelen şeker gibi suyu, Kuru Çeşme'nin son günleri. Sakin, asude bir yer. Son zamanlarda yine Çelebi'nin haber verdiği eşraf ve ayan yalıları vardı ama artık sahipleri onlar değildi. Zamanla bunlar ölmüş, yerine onların varisleri geçmiş veya başkaları geçmiştir. Yalılar, sık yalılar, önünde gözün alabildiği kadar deniz. Karşıda Vaniköy, Çengelköy, Anadolu'nun şirin köyleri göz sahası içinde idi. En açığından en koyusuna kadar başka başka zarafetle yeşil renkler fışkırırdı. Bu renklerin fışkırdığı dağ da arkanızda kalırdı. İstanbul'un birisi demiş, ayıp değil ya, Manolya ağacını Kuru Çeşme'ye gelinceye kadar ne gördüm ne işittimdi demiş. Sultan Hamit'in mükelası canların istediği yerde oturamazdı. Serasker Rıza Paşa Vaniköy'ünde yaptırdığı yalıda oturamazdı. Şehirden gelemezdi. Bu imtiyaz sadece Cemalettin Efendi'ye verilmişti. Bu ince ve hassas ruhlu adam padişahla çok iyi geçirmiş 17 sene. Onun teveccühünü kaybetmeden, itimadını kaybetmeden yaşamış, zekasını ayarlamış. Bunun için o kışları Süleymaniye Camii'nin yanındaki mükellef konağında otururdu. Yazları da Kuru Çeşme'deki yalısında geçirirdi. Akşamları Ziynet-i Derya İstinbotu'nun yalının rıhtımına yanaşması görülecek bir şeydi. Ketüda beyler, siyahi ağlar, ak ağlar cümlesi el pençe divan durup rıhtım boyuna dizilirlerdi. Yerden 7 kat kandilli temennalarla devletlü, semahatlü efendi hazretlerini, yani Cemalettin Efendi'yi İstinbot'tan koltuklayıp alırlardı. Cemalettin Efendi ilim sahibi, güzel yazan, hatta şair bir zat idi. Meşhur nezahatiyle, zarafetiyle tam bir İstanbul beyefendisiydi. Herkese, hatta komşu çocuklarına bile muamelesi gayet nazikaneydi. Boyu posu itibariyle de çok yakışıklı, güzel bir adamdı. Şehla bakarmış, yalıya gelişinde gidişinde kadınlar onu kafes arkasından seyretmeye doyamazlarmış. Çok da temiz giyinirmiş, gayet şık. Ayaklarına da eski usul sarı çelik giyermiş, Şeyhülislam olduğu için bu da ona ayrı bir zarafet verirmiş. Evet, zaman değişiyor. Şimdi o ne güzel yıllardan eser kalmadı. Yalnız Cemalettin Efendi'nin korusu bir miktar hayatiyetini muhafaza ediyor. Karşı tarafı düşman istilasına uğramıştır. Kömür yığınları, vinçler, ambarlar, o güzelim kuru çeşmenin belası sadece çeşmesinin kuruması olmamıştır. Damat İbrahim Paşa'nın yaşadığı mesut devirde içinde Nedim'in en ince şiirlerini yazdığı laleleriyle meşhur Neşatabad Sarayı, tepedeki Kaslı Süreyya hep kuru çeşmedeydi. Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gülü gülüşen, çerağın vakti geldi lalezarın, didesi ruşen. Çemenler döndü ruh-i yare, rengi lale ve gülden, çerağın vakti geldi lalezarın, didesi ruşen dediği yer kuru çeşme, şimdi kömür deposu, tabiri diğerle kömürlük olmuştur. Değerli dinleyiciler, Bebek de İstanbul Boğazı'nın Rumeli kıyısındaki köylerindendir. Fatih Sultan Mehmet zamanında orada bir kasır varmış. O kasırın muhafazası ve o civarın emniyet işleriyle meşgul bir bostancıbaşı varmış. Bebek Ali Bey. Ondan dolayı buraya, Boğazı'nın bu güzel köşesine, o bostancıbaşının polis müdürü diyelim ya, sahil güvenlik şefi diye onun adı verilmiş. Arnavutköy ile Rumeli Hisarı arasında ferahlık veren güzel bir koydadır Bebek. Bebek koyu derler. Koyun iki taraf sahillerinde güzel yalılar vardır. Dere boyunca yukarıya doğru birçok evler ve köşkler vardır. Üstteki tepenin en şahane noktasında Robert College adıyla meşhur büyük bir Amerikan mektebi vardır. Bizans devrinde buranın adı Şalea, iskele demektir. Öyleymiş, Şalea, iskele demek. Bebek'te balıkçıların koruyucusu Diana için bir mabet yapmışlar vaktiyle, Hristiyanlıktan evvel. Zamanında mabet yıkılmış. İkinci meşrutiyetten sonra yerine gayet şirin bir bebek camii yapılmıştır. Yukarı tepelerde serviler arasında Nafi Baba tekkesi vardır. Bektaşi tekkesi. Nafi Baba vaktiyle İstanbul'un meşhur şahsiyetlerindendir. Hakkında bu Bektaşi fıkraları, fıkraları anlatırlar. Daha ziyade Nafi Baba'nın başından geçenlerdir. Arnavutköy'den Bebek'e doğru bugün Mısır konsoloshanesi, sefarethanesi olarak kullanılan Valide Paşa'nın, Mısır Hidivi'nin annesine Valide Paşa derlerdi. Onun muazzam yalısına kadar olan kısmına Büyük Bebek derlerdi. Dere boyuna uzanan kısmına da Küçük Bebek derlerdi. Muhteşem yalılar buradan itibaren başlar zaten. Bebek bahçesinin olduğu yerde Hümayun Abad kasrı vardı. Gerçi kasırdan eser yok ama bahçesinde hatıra kabiliden bir iki servi vardır. Eskiden vükela ve müzera Bebek de bebeğe adeta can atardı. Çok beğenirlerdi. Sultanahmet'in son mabeyin başkatibi Cevat Bey'in Büyük Bebek'te nefis bir yalısı vardı. Yine Cevdet Paşa, Server Paşa'nın yalıları da o taraftaydı. Yakın zamana kadar bunlar berhayattı ama İstanbul'un amansız düşmanı, yangın felaketinin kurbanı oldular. Bebeğin en üstündeki tepede, en güzel bir noktada Sultanahmet'in kızı Ayşe Sultan'ın bir köşkü vardı. Rumeli Hisarı'na doğru Sultan Hamit devri sadrazamlarından Ali Paşa ile Şeyhülislam Dürrizade'nin sahil sarayları vardı. Onlar yok oldu. Bugün o ihtişama bedel, manasız kuru apartmanlar yükseldi buralarda. Çimento, demir ve beton saltanat sürmektedir bu sarayların yerinde. Değerli dinleyiciler, Boğaziçi Osmanlı hakimiyeti altına girdiği günden beri sıra sıra dizilmiş köyleriyle, mesireleriyle, nefis sularıyla İstanbulluların hayatında derin tesirleri var. Her İstanbullunun Boğaz köylerinde saklı hatıraları vardır. mehtaplı gecelerden tutun da içtikleri suya kadar. Tarabya, o da İstanbul'un Boğaz'ın güzel köylerindendir. Rumeli sahilinde, Yeniköy'le Büyükdere arasında. Boğaz'ın en ferah yerlerinden birisi. 17. 18. asırlarda Tarabya kibar mahallesiydi. Bu kibarlığını da hala muhafaza eder. Ecnebi devletler sefarethanelerini yazın, yaz mevsiminde buraya taşırlardı. Sultan Hamid zamanında burası bu sebeple biraz netameli sayılırdı. İngiltere, Almanya, Romanya ve Danimarka sefaretlerine mahsus fevkalade güzel yalılar ve binalar vardı. En muhteşem sefarethane Fransız sefarethanesiydi. Sultan 3. Selim Fransızlarla pek dost idi. O zaman o tarihte İstanbul'da Fransız elçisi General Sebastiani'ye hediye edilmiştir burası. Yakın zamana kadar yanıp kül oldu. Tarabya'da yazın hayat çok canlı, çok parlak olurdu. Daha ziyade Rum zenginleri burada otururlardı. Daha eski tarihlerde Fener Beyleri de burada otururlarmış. Fener Beyleri Bizans'tan kalma asilzade Rumlara denir. Osmanlı Devleti'nde bunlar dış işlerinde çalışırlar. Divan-ı Mayun tercümanlığı yaparlar. İtibarlı kimselerdi. Romanya voyvodaları da buradan, bunlardan tayin olunurdu. Yunan isyanından sonra yıldızları söndü. Kantakuzenoslar falan hep bunlardandır. Mavro Kardotolar bunlardandır. Tarabya çok eski bir yer. Eski milletler için de ehemmiyetli bir yermiş, bir de ticari bir yermiş burası. Bizanslar harp esirlerini burada hapsederlermiş. Eski adı Farmasyas veya Farmakos. Rivayete göre meşhur Patrik Attikus hastalanmış, buraya taşınmış. Havası güzel olduğu için buradan çok istifade etmiş. Şifa bulmuş. Adını şifa manasına, tedavi manasına gelen terapiaya çevirmiş. Telaffuz zamanla bozulmuş, Tarabya olmuş. Tarab, parlak demektir. Tarabya, Tarabiye yani parlak yer manasına yakıştırılmış. Evliya Çelebi'nin dediğine göre Tarabya'nın yerinde evvelleri balık dalyanları ve balıkçı kulübelerinden başka hiçbir şey yokmuş. Sultan II. Selim zaman zaman buraya gelir tenezzüh edermiş, gezinirmiş. Dalyanlarda balık tutturup eğlenirmiş. Nitekim Evliya Çelebi seyahatlerimiz bunu anlatıyor. Sonra serve ağaçlarının gölgesinde pişirtip yermiş. Tarabya'ya kıymet veren Sultan II. Selim olmuş. Burada bir çemenzar, bir sofa bina edilmesini Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'ya ferman etmiş. Oraya bir av köşkü gibi bir yer yapılmış. Ve ondan sonra buraya Tarabya densin denmiş. İşte Tarabya'nın mamur haline gelmesi Sultan II. Selim zamanından sonra olmuş. Sultan Murat zamanında Yeniköy'ü Rus keferesi bastığı için iş bu Tarabya kavmi bahadır olmağıyla Kazak ile Cengedüp kafire bir hardel tanesi bile vermemişler ise de küffar-ı düzahkarar bu şehri ateşe yakıp berbat eylemişlerdir diyor Evliya Çelebi. Değerli dinleyiciler, kazaklar var. Don Dinyeper kazakları Rusya'da. Bunlar gayrimüslimler tabii. Zaporoklar. Bunlar gemilere biniyorlar Karadeniz'de. İstanbul'a kadar gelip buraları vuruyorlar. Bir zamanda cesaret etmişler. Boğazın içine girmişler. Tarabya'ya kadar gelmişler. Ondan sonra Sultan 4. Murat Boğazın iki tarafına birer fener, birer de kale yaptırmış. Daha doğrusu Cenevizlerden kalma kaleleri tamir ettirmiş ki bu Kazak korsanları bir daha İstanbul'u basmasınlar diye. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un hayran olunacak köşelerinden birisi de Beykoz'dur. İnsana hayat veren nefis suları, ağaçları, çayırlarının en azametlisi buradadır. Mütevazi bir semtidir İstanbul'un. Beykoz, Anadolu kıyısında, halk diliyle Kabe toprağında şirin bir köy. Büyük bir koy çevreliyor, yemyeşil tepeler ona yaslanmış. Yeniköy'le karşı karşıya, Paşa Bahçeli kapı komşusu. Eski Türkçe vesikalarda Beykoz'u diye yazılı. Ceviz manasına gelir koz. Beykoz'un kozu meşhurmuş ve burada bir Bizans beyi oturduğu için ecdadımız bir terkip yapmışlar, Beykoz demişler. Rumca adı Amea. Kocaeli'nin fethinden sonra Gazi Akçakoca bir müddet burada oturmuş. Kocaeli valilerinin Boğaz muhafazasına memur kimselerden seçilmesi de bu rivayeti takviye ediyor. Beykoz Yalıköy ve Beykoz adıyla iki kısma ayrılmıştır. Meşhur muharirlerden Ahmet Mithat Efendi merhumun kırmızı boyalı ahşap yalısı Yalıköy'ünde hala dimdik ayaktadır. Vaktiyle sandalyesini atar, yalısının önünde otururmuş, denize karşı. Beykoz dalyanlarının tarihi şöhreti vardır. Rusya ile bir anlaşma yapmıştık 1833'te, Hünkar İskelesi Muahidesi. Ayaklanan Mısır valisine karşı Ruslardan yardım istemiştik. O da burada imzalanmıştı. Dedik ya, suyu boldur, gürül gürül akan çeşmeleri vardır. İstanbul Gümrük Emini ise Kağan'ın müteaddit lüleli bir meydan çeşmesi vardır. O da İstanbul'un en tipik çeşmelerinden birisidir. Çok zariftir. Vaktiyle sefere çıkan gemiler fıçılarını Beykoz'un lezzetli sularıyla doldururlardı. Hem lezzetli hem de uzun süre dayanan acımayan bir sudur bu. En hareketli günlerini 17. asırda yaşadı Beykoz. Mükela büzera, zenginler, ekabir, avniya, nice devletliler Beykoz kıyılarında köşkler, yalılar inşa ettirdiler. Akbaba, Tokat Bahçesi, Sultaniye Çayırı, Dere Seki Mesiresi gibi zamanın hem hazanını hem baharını görmüş yemyeşil çayırlar, gür ağaçlı yemyeşil çayırlar, ta uzaktan gelen keyif erbabını öteden beri ağırlar. Kara kulak suyu, kaymak donduran suyu, gümüş suyu, bunlar gelenleri beslerlerdi. Efendim, İstanbul'un her tarafı birbirinden güzel. Boğaz hepsinden güzel. Rumeli kavağı, Anadolu kavağı, bu balıkçılarıyla meşhur. Dalyanlar Boğaz'ın hususiyetlerinden. Orada balıkçılık ayrı bir zevktir. Dalyan sahibi olmaya da lüzum yok. Eline oltayı alan balığa çıkar. Hele yeni mahalle vaktiyle deniz üzerindeki salaş lokantalarda mevsimin her çeşit taze balığını insanın önüne getirirdi. Yeni mahalleye giden yolda Telli Baba vardır. Buraya giden Telli Baba'yı ziyaret etmeden geçmez Sarıyer'de. Telli Baba'nın mazanneden bir zat olduğunu söylerler. Evliya olduğuna inanırlar. Hakkında pek bir bilgi yok. Hazretin sandukasının üstü başından ayak ucuna kadar gelin telleriyle örtülüdür. Pırıl pırıldır. Muradı olanlar tomar halinde teli getirir, sandukanın üzerine bırakırlar. Muradı olanlar da önceden, murat sahipleri de önceden alır götürürler. İnsanoğlu maneviyat alemine bağlanmadan yapamaz. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, inanmak büyük bir kuvvet, büyük bir ihtiyaçtır. Yurt dışından Hristiyanlar bile gelirler. Efes'ten, Meryem Ana'dan su alıp götürürler. Telli Baba zaten İstanbul'un Rumlarının da Ermenilerin de ziyaret ettiği, adak yaptığı, Murat için dua ettiği bir yer idi. Değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hepinize, programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, radyo çalışanları adına veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.